Sayfa 68. 7. Halime ineğinin yularını çözüp yedeğini almış, Halil'in kestanelikteki evinin kapısını vuruyordu erken erken. Annesi Kezban kadın çoktan kalkmış, kümesin kapağını çekmişti. Tavuklar birbirini kovalayarak sabah güneşinde börtü böcek arıyorlardı. "Kezban abla!" diye seslendi Halime kulluğa doğru. "Nerelerdesin?" Cevap yerine iki taşın dönmesinden çıkan uğultu duyuldu. "Bulgur yok ki çorbalık kırıyor desem," diye düşündü. "Çekse çekse mısır somağı çekiyor olmalı." "Huu, Kezban abla! Kim o? Hele biraz in aşağı." Yularından tuttuğu ineği kapının önündeki mürdüm eriğine bağladı. "Çıksana kız Halime yukarı." "Sen in çabuk, işim acele, iskeleye gidiyorum." Kezban hızla inmiş merdivenlerden, kuşkuyla bakıyordu yüzüne. "İskeleye mi dedin?" "Bizim sandal 3 gündür iskelede çekili. 2 felek ötedeymiş kıyıdan. Bir deniz patlarsa alır götürür. Baba emaneti bu." "Sana ne bu emanetten?" diyecek oldu Kezban. Aklından geçirdiğini söyleyemedi. Halime vardı karşısında. Ne cevap vereceği belli olmazdı onun. "Bu inek kalsın Kezban abla," dedi. "Yüzdüreceğim sandalı köy altına çekmeden önce Köseli'den koyun yükleyeceğim ben." "Sen mi yükleyeceksin?" "Kim yükleyecek? Evde erkek mi kaldı memişten gayrı? Onu da alacağım yanıma." "Ben de onu diyecektim. Zeynel'i ortalık ağarmadan çıkardım. Beğenmedim havayı da. Deniz yaparsa bulsun 2-3 kayıkçı da alsın biraz geriye dedim. Korktuğum gibi çıkmadı. Baksana ayna gibi hava." Halil Zele ninenin kiremidini aktarmaya gitti. "Peşinden hemen yollarım seni." "Sağ olasın Kezban abla." Dilin altında bir şey vardı Kezban'ın, bir türlü söyleyemiyordu. Sonunda dayanamadı. "Teslim olmuş diye işittim Sabri'yi, doğru mu?" dedi. Askerden kaçtığı bütün köyde duyulmasa teslim olup olmadığı kimin aklına gelirdi. "Doğru," dedi. "Sağ olsun Ali Efendi emmi almış götürmüş şubeye. Götürdüğü günün akşamı da bize uğradı. Kastamonu'ya yollamışlar o gün." "Razı etmiş demek Ali Efendi." "Askerlik mi kaldı bacım? Tüm teslim olmuşuz gavur askerine. İstanbul'da gitmiş elden diyorlar Halime'm." Bir süre düşündü kaldı. "Nereye gider ki padişah?" diye sordu Kezban kadın. "İstanbul gidince." "Nereye giderse gider. Nereye gitse 4 ayağının üstüne düşer onlar. Olan gene bize olur. Neyse ben gideyim hadi, eğlenmeyeyim. Kal sağlıcağından Kezban abla." "Hadi var sağlıcağından. Yollarım oğlanı ben. Karanlığa kalmazsın herhal." "Kalmayız kalmayız. İneği vaktinde sağır kaynatırsın sütü." Hızlı adımlarla geçti köy kahvesinin önünden. Kestanelerin son yaprakları da dökülmüştü. Hışır hışır ediyordu çiğnendikçe. Bu kuru yaprakları çiğnemek her zaman bir üzüntü verirdi Halime'ye. Ama bugün ilk çifte çıkan köylüler gibi umutlu ve sevinçliydi. Ektiği tohumdan 1'e 20 alacak rençber gibi. Memiş kapının önünde çelik çomak oynadığı kızılcık sopasını fındık ağacının kurumuş şıvgınlarına vuruyordu öfkeyle. Nerede kalmıştı anası? Bir ayak sesi duydu, sopasını kaldırmışken bıraktı. "Ne dedim ben sana?" dedi anası. "Çarıklarını giy demedim mi? Koskocaman adam oldun, beni mi bekliyorsun giydireceğim diye?" "Kurumuş çarıklarım," dedi çocuk. "Islatsam çok iyi olacakmış." "Yolda ıslanır, kırağı daha kalkmadı yerden." Girdi kapıdan, merdiven başına bıraktığı zembili hemen arkasına vurdu. Öylece dolaştı ocaklı odayı. Ateşin sönüp sönmediğini gözden geçirdi. "Hadi," dedi, "gidiyoruz." "Nereye ana?" "İskeleye." Denizde işine yarayacak her şey tamamdı zembilde. Kaynatasının gocuğuyla başlığını alıp almamayı düşündü. "Şu kadarcık yol," dedi. "Donacak değilim ya soğuktan." Gene de bırakmayı doğru bulmadı. Muhtar daha uyanmamıştı. Sabah namazını kıldıktan sonra yeniden yatıyordu uykuya. "Ana," dedi köyden çıkarken. "Babam kaçak değil mi artık?" "Değil," dedi Halime gülerek. "Dargın mısın babama, doğru söyle," dedi memiş. "Değilim artık." İskelenin yolunu tutmuşlardı. Bir süre kumdan yürüyorlardı, bir süre tarlaların arasından. "Babam kimden kaçtıydı ana?" diye sordu memiş. "Peki babam Samsun'da değil miydi?"
"Samsun'daydı."
"Düşman var mıydı Samsun'da?"
Halime ilk kez düşünüyordu Samsun'da düşmanın olup olmadığını. Memiş'e ne yapıp yapıp bir karşılık vermeliydi. Var diyorlar, Pontusçular varmış oralarda. Memleketimizi bölmek isterlermiş. Bir sürü de eşkıya varmış askerden kaçan. Düşman dediğin nerede var, nerede yok belli olmuyor ki. Baban da onların karşısına çıkacak yerde kalkmış köye gelmiş. Birden Halit geldi aklına. Kocası Halit'in karşısına çıkmamış mıydı? Halit savaşın en kızıştığı sırada hem de Çanakkale'den kaçmış, babasının evine sığınmak istemişti. Köyleri haraca kesmiş, köy kadınlarını ürkütmüştü. Kocası onlardan değildi ama ne de olsa bir kaçaktı. En sonunda tüfeğini şube reisine vermiş teslim olmuştu. Bugün yarın mektubu gelirdi Kastamonu'daki alaydan. Baban namusludur senin dedi. Asker kaçağı değil artık. İzin alıp bir gün eve gelirse koşup boynuna atlayacağım dedi Memiş. İyi edersin. Sen de küstürmezsin gayrı. Durmam, neden durayım? Ana be. Ne var oğlum? Seni ben daha çok seviyorum be babamdan. Halime uzun zamandır böyle bir sevinç duymamıştı. Uzun zamandır olup bitenler yüzünden sevinci de mutluluğu da unutmuştu. Sarıldı oğluna, öptü. Memiş'i de uzun zamandır öpmediğini hatırladı. Gene de seviyordu kendisini demek. Neden ki Memiş'im dedi. Bilmem. Babanı gördüğün yok ki dedi. Onu da çok seversin bir gün. Hele dönsün askerden. Güneş bir iki mızrak boyu yükselmişti ama ısıtmıyordu. Yolu kısaltmak için ıslak kumda bile yürüyorlardı. Böyle yürümek kolay olmuyordu. Çarıkların içine kumlar doluyor, bastıkça tabanlarını acıtıyordu. Hacı Rasim'in kızaktaki guleplerinin yanından geçerken, kıyıda çırpıntıda yalpa vuran bir sandala ilişti Halime'nin gözü. Demek boş durmamıştı Zeynel. Topladığı birkaç kayıkçıyla sandalı suya atmıştı. Tatlı bir poyraz denizin yüzünü karıştırıyordu. Ana be, dedi Memiş. Dümene ben geçeyim dedemin yerine. Geç, dedi anası. Kaptanlık ikimize kaldı zaten. Ya sen geçeceksin ya ben. Bir ıslık sesi duydular gerilerden. Dönüp baktı Memiş çakır gözlerini kısarak. Halil abi, dedi. Koşa koşa geliyor. Kıyıdaki sandalı görmüş, çarıklarını eline alıp paçalarını sıvamıştı. Çırpıntının iri kumlarını çiğneyerek koşuyordu. Elini sallayarak selam verdi onlara. Sonra suları sıçratarak uzaklaştı. Çok geçmeden sandalı atlamıştı bile. Densizce bir davranıştı bu, delikanlılık coşkusu. Binecek olanlara yardım etmesi gerekirdi Halil'in. Zeynel onun densizliğini önlemek için sandalı yanaştırmadan koyuverdi kıç üstünden denize. Gel bakalım Memiş kaptan. Memiş'e tuttuğu gibi atıverdi sandala. Yeniden kıyıya dönüşünde, şimdi sıra sende Halime abla, dedi. 16-17 yaşında da olsa bir delikanlının sırtına binmesi doğru olmayacaktı. Şu tekneyi çekip çevirecek biri kadın da olsa sandala tayfanın sırtında mı binerdi? Çırpıntıya kadar sokuldu Halime gelin. Yanaştır sandalı kıyıya, dedi. Zeynel çımaya asılmaya başladı. Sandal kumlara sürünerek kıçtan yanaşınca Halime bir sıçrayışta çekiverdi kendini yukarıya. Kıyıda olanı biteni izleyen bir iki genç kayıkçı şaşıp kalmışlardı çevikliğine. Zeynel, yaşa be Halime abla, dedi içinden, erkek kadınsın. Çımayı çözüp kıç üstüne sıçrarken Halil yavaş yavaş demiri çekiyordu. Gitgide sandal kıyıdan uzaklaştı, uzaklaştı. Demir çekilip de baş üstüne yerleşince küreye geçmişlerdi kendiliklerinden. Memiş kimseye bir şey sormadan yekiği eline almış, dümenin takılmasını bekliyordu. Oysa iki usta kürekçi birini boşlayıp öbürünü asılarak sandala yön verebiliyorlardı. Kıyıdan oldukça açılmışlar, hemen tuz mağarasının hizasına tutturmuşlardı. Zeynel kürekleri bıraktı. Sandalın bordasına tutturulmuş dümeni çıkarıp geçirdi yerine. Yekeği de dümenin ucuna geçirdikten sonra, ''Yapış bakalım yekeğe Memiş'' dedi. ''Bu sandalın bundan sonra sahibi de sensin, kaptanı da.'' Bir gerçek payı yok değildi bu sözlerde. Memiş olmamış da Halime olmuş, Temel Reis'in evinden bir kaptan gerekirdi bu sandala. Peki Zeynel, dedi. Dümen bizde. Sen gene geç yerine. Köseli altına kadar kürekle gitsek bile dönüşümüz Poyraz'da çok keyifli olacak. Kaptan böyle istiyordu. Karşılık vermek yoktu artık. Oysa İnebolu'ya giderken Temel Reis bu Poyraz'da nasıl yelken kullanmıştı? Asıldıkça kürek uçlarında burgu burgu dönüyordu sular. Her iki kürekçi de gücü kollarına vererek birbirinden aşağı kalmamaya çalışıyordu. Halime kürek uçlarından kurtulan suların ölçülü açıklıklarla topaç gibi döne döne iki yanından nasıl uzaklaştıklarına bakıyor, bakışları onlarla birlikte gerilere gidiyordu, gelinlik günlerine kadar. Sabri Kadirköy'den bu sandal alıp getirmişti kendi köyüne telli duvaklı. 10 yıla yakın zamandır hep bu sandalın öyküsünü dinlemişti. Evin bolluğu, bereketi topraktan çok denizden gelirdi bu tekneyle. Her sefer dönüşü ocak tüter, tencereler kaynar, ağızlar tatlanırdı. Sandık sepet ne kadar dolup boşalsa da ayaklar çarıktan, sırtlar dokuma göynekten kurtulamazdı. Ama bu da bir şeydi köy yerinde. Daha kötüleri, daha beterleri az değildi. Cide köyleri demek yokluk demekti, hastalık demekti savaş yıllarında. "Uşaklar," dedi. "Bu esinti işimize yarayacak gibi geliyor bana. Yasa edelim mi dersiniz yelkeni?" Zeynel bunu çoktan düşünmüştü ama çekinirdi Halime ablasından. Sert kadındı. Köyde aksi kadın da derlerdi ona ama dili varmıyordu böyle demeye. Severdi Halime ablasını. Onun akıllı bir kadın olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Köpek burnunu dolanır dolanmaz her şey değişiverdi birden. Burnun arkasında diri bir poyraz sanki onların yolunu bekliyordu. Zeynel'in tek başına yasa ettiği yelkenin etekleri kurtulmuş, boşlukta çırpılmaya başlamıştı. İskotayı bileğine dolayıp çeken Halime, yelkene istediği biçimi vermiş, Memiş'in sıkı sıkı tuttuğu dümeni rüzgara göre kırmıştı. Zeynel, Seren'i tam yerine oturtmuş, makarasının dibine başlamıştı. Amuraya germesi gerekirdi biraz. Koştu baş üstüne, biçimlice bağladı. Kürekler ıskarmozlardan çıkarılmış, yerlerine uzatılmıştı artık. Sandal suları yararak kıyıdan uzaklaşıyordu. Zeynel böyle zamanlarda boylu boyunca baş üstüne uzanır, tiflin balıklarını, yunus balıkları, izlerdi suda. Bilirdi ki akıp giden yollu teknelerle yarışa çıkmaktan hoşlanırdı bu balıklar. Tiflinlerin yarışmaktan hoşlandığı yollu bir teknede gemicilik etmek coştururdu her kayıkçı gibi onu da. Üzüldü tiflinleri göremediği için. Safrası yoktu sandalın. Yelken açacaklarını bilse 3-5 kaya parçası doldururdu tekneye. Kalktı, çarmıklara tutunarak sandalın bordasına sıçradı. Dizliğinin arkası suya değene kadar sandalı yatırmaya çalıştı. Başardı da. Halime abla bile onun ne yapmak istediğini anlamış, sandalı yana yatırmak için yer değiştirmişti. Memiş sandalın suları yararak başını alıp gidişini öylesine kaptırmıştı ki kendini, nereye gidildiğini, niçin yola çıkıldığını bile unutmuştu. "Anne," dedi, "bu sandal böyle gitse nereye varır biliyor musun?" Bilmiyordu annesi. Rüzgarı yelkene doldurmak için Memiş'in tuttuğunu sandığı dümeni ona belli etmeden kırıyordu boyuna. O bile unutmuştu oduna gidildiğini. Kıyıdan uzaklaştıkça bir ferahlık, bir açıklık kabarıyordu içinde. Bir kurtuluş duygusuydu bu. Ne köy vardı, ne köyün gözlerini üzerine çevirmiş kuşkucu insanları. Gelin olup da bu sandala bindiği günün umut dolu, geleceğe güvenle açılan ışıklı yolları yeniden açılıp gidiyordu önünde. 8 yaş daha gençleşmişti en azından. Gelin olduğu o günlerde ne askerlik vardı ne savaş. 2 tane çocukları olacak, kocası hem bağda bostanda kendisine yardım edecek, hem bu sandalda babasının hizmetinde çalışacaktı. Biliyordu ki kocası iyi bir denizci değildi. Daha çok toprakla uğraşmayı severdi o. Belki de namlı bir reisin oğlu olduğundan böyleydi. Ama Halime denizi severdi her şeyden çok. Bu sandala gelin olarak bindiği ilk günün coşkusunu hiçbir zaman unutamamıştı bu yüzden. Sanki Gebeşköy'e gelin olmuş değil de bu sandala tayfa yazılmıştı. O gün bile Temel Reis dümeni oğluna bırakmamıştı. Dümende kıpırdamadan duruyor, gelinliğine ara sıra bir göz atarak onun evlerine neler katabileceğini anlamaya çalışıyordu. Memiş yeniden sordu. "Ha ana, nereye varırız hep böyle gidersek?" Temel Reis sağlığında anlatırdı Karadeniz'in 4 bir yanını. Halime başı önünde, ocak başına çöker, anlatılanları dinler, söze karışmadan kafasının içinde bir Karadeniz haritası çizerdi. Bu haritada Bulgariyalar, Romanyalar, Rusyalar vardı. Ama hangisi ne yanda kalırdı? Sinop'un ince burnundan Sivastopol'a bir deniz yolunun olduğunu çok dinlemişti. Sinop çok ileride olduğuna göre Rusya da ileride, Sinop'tan tarafta olmalıydı. Kafasını daha da yormadan, "Kırım'a," dedi. Çok işitmişti Kırım'ı kaynatasından. Balkan Savaşı'ndan önce Temel Reis Sivastopol'a gitmişti, Odessa'ya da. İbrail, Cebrail diye bir yerler de sayıyordu ama nerelerde kalıyordu bu memleketler? Bir de Batum vardı. Türkülerde de geçerdi, anlattığı hikayelerde de. Memiş'e verdiği cevaptan sonra gözleri Zeynel'e kaymıştı. Doğru mu söylemişti acaba? Ama onun sarıyken denizde güneşte kararmış, yanmış, esmerleşmiş yüzünde ne bir yalanlama etkisi gördü ne doğrulama. Belki o da Memiş kadar cahiliydi Kırım'ın, Odessa'nın, Sivastopol'un. Uşaklar dedi. Bu kadar yeter. Zor buluruz bir daha böyle güzel havayı. Şimdi köse altına kırıyorum dümeni. Biz kışlık odun için yola çıktık, gezinti için değil. Kargacığı da bilirdi Halime, köseliydi. Bayramlarda çok gelip gitmişti buralara. Cide köylüleri yoksul insanlardı ama bayramlarda köylerini gezmeye gidenlere bol yemekli sofralar çıkarırlar, neleri varsa çekinmeden korlardı konuklarının önüne. Her köyün bir günü vardı. Bu bayram şölenlerine kasabanın memurları bile katılırlar, yer içerlerdi. Bu yüzden her köylü kendi köyü kadar uzak köyleri bile iyi bilirdi. Hele kıyı köyleri sandalcılar için komşu kapısıydı sanki. Direk arkasından yelken çevrilmiş sandal iskeleye yatmıştı. Halime gelinin isteğiyle olmuştu bu değişiklik. Sandal hızından bir şey yitirmemişti bu dönüşle. Zeynel de, Halil de, Halime ablasının bu işteki anlayışını şaşırmışlar, içten içe övmüşlerdi bu becerikli kadını. Zeynel şakaya getirip, "Yaşa Memiş kaptan!" dedi. "Ne kaptanmışsın sen?" Oysa bütün bunları Halime ablası için söylemeye geçirmişti içinden. Sandal büyük bir hızla yaklaşıyordu kıyıya. Yaklaştıkça hızı artmış görünüyordu. Kıyıdaki meşaleler, koca yemişler, fundalar hızla kayıp gidiyorlardı geriye doğru. Deniz mi akıyordu, bu dik yarlar, yamaçlar mı akıp gidiyor belli değildi. Köseli altında güzel havalarda başlarını uzatıp bakan iki ayı balığı onları karşılamak için sandalın önüne çıkmıştı. Sandalın başını sokacak kadar daracık bir kumsal görünce yelkeni mayne edip baştan kara ettiler. El birliğiyle sandalı hemen kuma oturttuktan sonra yelkeni toplayıp serene asıldılar. Güneş tam tepelerindeydi. Öylesine kuz bir kumsala yanaşmışlardı ki güneş ışınlarını bile gönderemiyordu kıyıya. Çok dikti yamaçlar. Ağaçlar baltayı yer yemez doğru kıyıya kayıyordu sandalın çevresine. Halil ile Zeynel ellerinde balta bir ağaçtan bir ağaca geçiriyorlar, daha çok kesecek meşe arıyorlardı. Önce dallarından başlıyorlardı budamaya, sonra bir iki baltada gövdelerini devirip yardan aşağı kaydırıyorlardı. Çoğu da denize düşüyordu kesilenlerin. Bunları da çarıklarını daha sandalda çıkaran Memiş çıkarıyordu sulardan. Islanmasın diye pantolonunu da çıkarmıştı. Topladığı odunları sürükleye sürükleye getiriyor, sandalın önüne yığıyordu. Gereksiz yanlarını buduyarak ambara istifliyordu annesi de. Yarların başında durmadan çalışan iki gemici kesecek meşe ağacı bulamayınca beledinlere, koca yemiş, beladon başlamışlardı. Kızıla çalan bu ağaçların meşe kadar makbul olmadıklarını biliyorlardı. Uzaklara gidip vakit kaybetmektense bir iki vuruşta uçuruyorlardı diplerinden. Halime gelin işe yarayan dalları budayıp atıyordu durmadan ambara. Doldukça oturmasın diye sulara dayanıyordu sandalı. "Yeter artık!" diye bağırdı yamaçtaki çocuklara. "Gelin de sandalı yükleyip hemen kaçalım." Bu kaçalım sözü de nereden çıkmıştı? Karadeniz'den her an kuşkusu olan gençler baltalarına dayanıp denizi ikide bir gözden geçiriyorlardı. Nereden çıktığı belli olmayan bulutlar suları yer yer karartmaya başlamıştı bile. Mavili lacivertli atlas bir bohça gibi harelenen deniz parlaklığını yitirmiş, karışık ütüsüz kirli bir çarşafa dönmüştü. Bir gemicinin sevinci, neşesi denizin yüzüne bağlıydı. Denizle birlikte keyifleri kaçan çocuklar vakit kaybetmenin tehlikesini anlayıverdiler. "Çabuk olun," dedi Halime gelin. "Yükleyelim de kalanlara girelim yola." Zeynel başını kuru dalların arasından uzatmış açıklara baktı. Halil'e, "Bak belaya," dedi. "Sakarcıkları görüyor musun? Rüzgar yıldıza kaydı birden." "Ne olmuş kaydıysa?" dedi Halil. "Tam yelken kullanacak hava dönüşte." "Doğru, tam dönüş havası. Kullanacak yelken kalırsa sandalda." "Sandalı adam akıllı yükleriz. Meşe ağacı ağır olur. Safra yerine geçer. Bırakalım da uzun lafı yükleyelim bir an önce." Baltaların sapına dayana dayana iniyorlardı. "Yahu!" dedi Halil. Bu Halime abla da nereden anladı havanın bozduğunu? Daha ortada ne rüzgar var ne dalga. Ben de ona şaştım ya. Bu kadın tam kaptan be. Sen Kırım'ın nerede olduğunu biliyor muydun? Varna'yı da işitirim, Burgaz'ı da ama nerede olduklarını bilmem. Hepsini biliyor Halime abla. Halime reis desek ayıp mı olur acep? Reis deyince insanın gözünün önüne yaşlı başlı kaptanlar geliyor. Öyleyse kaptan diyelim. Bak öyle olur işte, kaptan diyelim. Halime kaptan. Yakışır ona kaptanlık. Kuma indikleri vakit bütün dallar, gövdeler biçimlice budanmış, kıyıda sandalın burnunda istif edilmişti. Uşaklar, dedi Halime. Önce şunları atalım ambara, sonra sıkıca karnımızı doyuralım. Bu gidişle ileride çok acıkacağa benziyoruz. Gençler sandalı yüklerken Halime zembilde işe yarar ne varsa çıkarmıştı serdiği yaygın üzerine. Memiş dayanamamıştı, ekmekten bir parça koparmış, annesinin verdiği taş gibi bir peyniri katık ediyordu. Halime, yıkayın elinizi yüzünüzü de şu örtünün birer ucuna silin dedi. Gemici ekmeğini yerken ne denizi düşünür ne rüzgarı. Sanki sefere çıkacak kendisi değilmiş gibi, yemek süresince bağdaş kurup yanlamasına oturduğu yerden ağır çiğneyişlerle yiyeceğini yer bitirir. Ne arkadaşının hakkını alacak kadar acele eder, ne de işini geriye atmak için yavaştan alır. Kaptanın önünde yenilen ekmeğin fırtınalı bir havada yapılan bir görev kadar ciddiliği, itaate, saygıya dayanan bir yanı vardır. Genç gemiciler aynı saygı ve ağırbaşlılıkla bir kelime konuşmadan görevlerini yapıp bitirdiler. Sofranın kalkmasını kaptanlarına bırakmadan her şeyi derleyip toplayıp zembile yerleştirdiler. Sanki başlarında temel reis varmış gibi zembili sırtlayıp sandala götürdüler, yerleştirdiler kıç altındaki yerine. ''Dayanın sandalı'' dedi Halime. ''Gidiyoruz.'' Gençlerin ikisi sözleşmiş gibi ''Baş üstüne kaptan'' dediler. ''Gidiyoruz.'' Sandal kıyıdan açılırken herkesin üzerine düşen iş belli olmuştu artık. ''Küreklere geçin'' dedi Halime. ''Köpek burnuna kadar kıyı kıyı gideceğiz. Burnu döner dönmez fora yelken.'' İki delikanlı da böyle düşünüyordu. Yelken açmak hiç de yararlarına olmayacaktı. Boşuna yolunu keserdi rüzgar. Ellerini ıslatıp yapıştılar küreklere.